Ayrım 32, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 427. 32. Kısım. O gün Kurt Wallander Kalmar'da kendini nedenli kötü hissettiğini fark etti. Louis Akerblom'un ölümünü ve onu izleyen karabasanlar bir dizi gerçek dışı olaylara dönüştüğünde Konovalenko dehşet dolu gözlerle bakarken ve alevler içindeki saçlarıyla Öland Köprüsü'nde arabanın ön camından fırlamış bir halde ölümün eşiğinde durduğunda Wallander ancak o zaman içinin acıdığını fark edebilmişti. Bu bir iç hesaplaşma anıydı ve tüm acı dolu deneyimlerle anıları zaman zaman hatırlamasına karşın alevlerin içinde cayır cayır yanan Konovalenko'nun görüntüsü asla gözlerinin önünden gitmiyordu. Kalmar'da denetimini yitirdi. Kızına bunun bir geri sayım gibi olduğunu söylemişti. Boşluğa doğru uzanan bir geri sayım. Haziran'ın ortalarında kendisini muayene ve daha sonra da tedavi eden Yistatlı doktor not defterine hasta Kalmar'daki karakolda kahve içerken depresyona girmişti diye yazmıştı. Kalmar polis karakolunda kahvesini içerken kendini son derece yorgun ve bitkin hissediyordu. Yarım saatten beri onu aynı durumda kahve fincanına doğru eğilmiş gören herkes onun çok dalgın ve düşünceli olduğu izlenimine kapılmıştı. Doğrusu ne olursa olsun yine de hiç kimse onun yanına gitmek istemediği gibi hatırını da sormak istemiyordu. Bu tuhaf, yistatlı polise herkes saygı ve çekingenlikle yaklaşıyordu. Kalmar karakolunun polisleri köprüdeki kaza ve yangınla gazetelerden, radyolardan ve televizyon kanallarından gelen sayısız telefonla haşır neşir olurken o tek başına hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Yarım saat sonra birden ayağa fırladı ve birinin kendisini Hemmans Wagen'daki sarı boyalı eve götürmesini istedi. Konovalenko'nun kömür gibi olmuş arabasının yanından geçerlerken Wallander başını çevirip araca bakmadı. Eve geldiklerinde Blomstrand adındaki Kalmarlı bir dedektifin soruşturmayı yürüttüğünü unutarak soruşturmayı kendisinin sürdürdüğünü söyledi. Polisler karşı çıkmadılar, birkaç saat boyunca hep birlikte çalışmaları sürdürdüler. Konovalenko'yu kafasından atmışa benziyordu. İlgilendiği iki şey vardı. Evin sahibinin kim olduğunu merak ediyordu. Hala Konovalenko'nun evde yalnız olmadığında direniyordu. Sokaktaki diğer evlere gidip bazı soruların sorulmasında, ayrıca taksi ve otobüs şoförleriyle de bağlantı kurulmasında ısrar etti. Sürekli olarak Konovalenko'nun evde yalnız olmadığını yineleyip duruyordu. Arkasında bir iz bırakmadan ortadan yok olan bu kişi kadın mıydı yoksa erkek mi? Bu sorularının hemen o anda yanıtlanması olanaksızdı. Mahalledeki emlakçıyla komşular sarı evin sahibi konusunda çelişkili bilgiler veriyorlardı. Belediyede çalışan ve bu evin sahibi olan Hial Marson yaklaşık 10 yıl önce ölmüştü. Oğlu ise Brezilya'da yaşıyordu. Bazı komşulara göre bir İsveç firmasının Brezilya temsilcisiydi, bazılarına göre ise silah tüccarıydı. Cenazeye gelmişti, evi satışa çıkarmıştı. Kısa bir süre sonra da ev satılmış ve içindeki eşyalar bir kamyona yüklenmişti. Evi Gustav Jernberg adında bir emekli albay satın almıştı. Romatizma ağrılarından ötürü zamanının büyük bir bölümünü İspanya'da geçiren albayın yokluğunda 35 yaşlarında küstah ve ukala tavırlı torunu Hans Jernberg evde kalıyordu. Komşular onun bir tür bir iş adamı olduğunu biliyor ve tanımadıkları garip kılıklı kişilerin kendisini ziyaret ettiğini söylüyorlardı. Polis derhal Hans Jernberg'i aramaya başladı. Öğleden sonra yaklaşık 2 civarında Göteborg'da bir ofiste olduğu anlaşıldı. Wallander onunla telefonda konuştu. Önce Hans Jernberg ona neden söz ettiğini anlamadığını söyledi. Ama Wallander o gün insanları ikna etme havasında olmadığından kendisini polise teslim etmekle ve basını uzak tutmasının olanaksız olacağını belirterek adamı tehdit etti. Konuşmanın büyük bir bölümünde Kalmarlı polislerden biri Wallander'in burnunun altında not tutuyordu. Hans Jernberg'i araştırmışlar ve İsveç'teki neo-nazi hareketiyle yakın ilişkisini ortaya çıkarmışlardı. Wallander hattın diğer ucundaki adama şok geçirtecek soruyu sormadan notlara bir göz attı. ''Güney Afrika'ya ilişkin neler düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Bu da nereden çıktı?'' dedi Hans Jernberg. Valander sabırsızlıkla soruyu yanıtla dedi. Yoksa Göteborg'daki meslektaşlarımı aramak zorunda kalacağım. Yanıt kısa bir sessizlikten sonra geldi. Bana kalırsa Güney Afrika dünyadaki en iyi organize olmuş ülkelerden biri dedi Hans Jernberg. Orada yaşayan beyaz nüfusu desteklemenin görevim olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da Güney Afrikalıların ayak işlerini gören Rus eşkıyalara evini kiralayarak yapıyorsun, öyle mi diye sordu Wallander. Bu kez Hans Jernberg gerçekten de çok şaşırmıştı. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum. Ah evet, bal gibi biliyorsun dedi Wallander. Ama bunun yerine başka bir soruyu yanıtlamanı istiyorum. Geçen hafta boyunca eve hangi arkadaşların girip çıktı? Yanıtlamadan önce iyice düşün. Eğer baştan savma bir yanıt verirsen Göteborg savcılarından birinden tutuklama emri çıkarmasını rica ederim. Ona göre inan bana sonunda bu olacak. O ve Westerberg dedi Hans Jernberg. Burada bir inşaat şirketi olan çok eski bir arkadaşımdır. Adresi diye sordu Wallander ve Hans Jernberg arkadaşının adresini verdi. Çok kafa karıştırıcıydı ama iyi bir çalışma son birkaç günde sarı boyalı evde nelerin olduğuna ışık tutmuştu. O ve Westerberg de Hans Jernberg gibi Güney Afrika'nın iyi bir dostuydu. Kimlikleri bilinmeyen bir dizi insanla yapılan görüşmeler sonunda Güney Afrikalı bazı dostların evi oldukça iyi bir fiyata kiralamak istedikleri ortaya çıkmıştı. Hans Jernberg o günlerde yurt dışında olduğundan O ve Westerberg bu konuyu onunla konuşamamıştı. Wallander kiranın Westerberg'in cebinden dışarı çıkmadığından da kuşkulanıyordu. Ne var ki Westerberg Güney Afrikalı konukların kimler olduğunu bilmiyordu. Wallander o gün öykünün bu kadarını öğrenebilmişti. İsveçli neonazilerle Güney Afrikalı ırkçılar arasındaki bağlantıyı bulup ortaya çıkarmak Kalmar polisinin işiydi. Sarı badanalı evde Kono Valenko'nun yanındakinin kim olduğu hala anlaşılamamıştı. Komşular, taksi ve otobüs şoförleri sorguya çekilirken Wallander evi baştan sona araştırdı. Evin iki yatak odasının son günlerde kullanılmış olduğunu ve evin telaşla boşaltıldığını görüyordu. Kono Valenko'nun hiç olmazsa bu kez arkasında bir şey bırakmış olabileceğini düşünüyordu. Evden çıkmış ve bir daha da asla geri dönmemişti. Belki de diğer kişi Kono Valenko'nun eşyalarını beraberinde alıp gitmişti. Ya da Kono Valenko'nun akıl almayacak denli dikkatli olduğu da bir gerçekti. Belki de hırsızlık olaylarından tedirgin olduğundan yatmadan önce tüm eşyalarını bir yerlere saklama alışkanlığı vardı. Wallander arama çalışmalarına katılan Blomstrand'ın yanına gitti. Polislerin evin içinde bir torba aramalarını istiyor ama torbanın ne renkte olduğunu ya da büyük veya küçük olduğunu söyleyemiyordu. İçinde bir şeyler olan bir torba dedi. Mutlaka bir yerlerde böyle bir torba olmalı.
İçinde ne tür şeyler olacak diye sordu Blomstrand.
Bilmiyorum diye yanıt verdi Wallander. Evrak, para, giysi, belki bir silah, her şey olabilir. Araştırma başladı. Çantalarla valizler Wallander'in beklediği odaya getirildi. İçinde sevgili Gunvor ya da sevgili dostum Herbert diye başlayan mektupların, eski fotoğrafların bulunduğu deri evrak çantasının üstündeki tozu üfledi. Toz içindeki diğer çantanın içinde de egzotik deniz kabuklarıyla deniz yıldızları vardı. Wallander sabırla bekliyordu. Kono Valenko'ya ve belki de kimliği bilinmeyen arkadaşına ilişkin bir şeylerin bulunacağını içgüdüsel olarak hissediyordu. Beklerken kızı ve Björk'le konuştu. O sabah olanlara ilişkin haber tüm ülkeye yayılmıştı. Wallander kızına kendisini iyi hissettiğini ve artık her şeyin bittiğini söyledi. O akşam eve dönecekti ve isterse ertesi sabah arabaya atlar birlikte birkaç günlüğüne Kopenhag'a giderlerdi. Kızının sesinden babasının söylediklerine inanmadığı anlaşılıyordu. Wallander daha sonra kendisini bir kitap gibi okuyan bir kızı olduğuna karar verdi. Björk'le yaptığı telefon konuşması da öfkesine hakim olamayıp telefonu amirinin yüzüne kapatmasıyla sona ermişti. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Kimselere bir şey söylemeden Kono Valenko'nun peşine düştüğü için Björk Wallander'in kararlarını sorgulamaya ve yargılamaya başlamıştı. Wallander elbette Björk'ün açısından söylenecek birçok şeyin olduğunun farkındaydı. Onu sinirlendiren soruşturmanın bu kritik aşamasındayken Björk'ün bunları söylemesi olmuştu. Oysa Björk Wallander'in öfkeli çıkışlarını hala geçirdiği zihinsel bunalıma bağlıyordu.
''Gözümüzü körtten ayırmamalıyız.'' dedi Björk telefon konuşmasından hemen sonra Martinson'la Swedberg'e.
Sonunda Blumstrand doğru çantayı buldu. Konovalenko mutfakla yemek odası arasındaki koridordaki dolabın içindeki çizmelerin arkasına saklamıştı. Bu şifreli kilidi olan bir valizdi. Wallander kilidin gizli tuzak olabileceğini düşündü. Valizi açmak için zorlarlarsa acaba bir şey olabilir miydi? Blumstrand hiç zaman yitirmeden Kalmar havaalanına gidip valizi X ışınlarından geçirdi. Açıldığında patlayacağına ilişkin bir belirti yoktu. Wallander bir tornavida alarak kilidi açmaya çalıştı. Valizin içinde birçok evrak, bilet, pasaportlar ve büyük miktarda para vardı. Ayrıca küçük bir tabanca da vardı. Beretta. Tüm pasaportlar Konovalenko'ya aitti ve bunlar İsveç, Finlandiya ve Polonya'dan alınmışlardı. Finli kimliğinde adı Konovalenko Makela, Polonya kimliğinde ise Konovalenko Hausmann olarak belirtilmişti. Valizde 47 bin İsveç kronuyla 11 bin Amerikan doları vardı. Ama Wallander kimliği belirsiz arkadaşına ilişkin bilgiyle daha fazla ilgileniyordu. Ne var ki evrakta kullanılan dil büyük bir olasılıkla Rusça olduğundan anlaması olanaksızdı. Tek bir sözcüğü bile anlayamamıştı. Evrakın üstündeki tarihlerden bunların birbirini izleyen yazışmalar oldukları anlaşılıyordu. Wallander Blomstrand'a döndü. Rusça bilen birini bulmalıyız dedi. Bu evrakı bize anında çevirebilecek biri gerek. Bunu eşim yapabilir dedi Blomstrand. Wallander ona şaşkınlıkla baktı. Rus dili edebiyatı okudu diye sürdürdü konuşmasını Blomstrand. Rus kültürüne çok ilgi duyar. Özellikle 19. yüzyıl yazarlarına. Wallander valizi kapattı. Hadi gidip karını görelim dedi. Onu buraya getirmenin bir anlamı olmaz. Blumstrand, Kalmar'ın kuzeyinde oturuyordu. Karısı kültürlü, açık sözlü bir kadındı ve Wallander onu görür görmez sevmişti. Onlar mutfakta sandviçlerini yiyip kahvelerini içerken genç kadın sözlükten birkaç sözcüğe bakmak için evrak alıp çalışma odasına gitmişti. Evrakı çevirip yazması bir saatini almıştı. Ama Wallander artık Konovalenko'nun yazışmalarını okuyabilecekti. Bu sanki yaşadıklarını başka birisinin bakış açısından okumak gibi bir şeydi. Olanlara ilişkin ayrıntılar şimdi daha açık seçik olmuştu. En çok merak ettiği konu sarı badanalı evden görünmeden çıkmayı başaran Konovalenko'nun kimliği meçhul arkadaşı Wallander'in tahmin ettiğinden çok farklı çıkmıştı. Güney Afrika onu Victor Mabasha'nın yerine göndermişti. Sikozi Tsiki adında bir Afrikalıydı. Ülkeye Danimarka'dan girmişti. Eğitimi henüz bitmedi diye yazmıştı Konovalenko. Ama yine de hiç fena sayılmaz. Merhametsizliği ve zihinsel esnekliği Victor Mabasha'dan iyi. Daha sonra da Konovalenko Güney Afrika'da Jan Klein adında birinden söz etmişti yazışmalarında. Wallander onun çok önemli bir ara bulucu olduğunu varsayıyordu. Wallander'in artık iyice emin olduğu her şeyin arkasındaki ya da merkezindeki örgüte ilişkin tek bir ipucu bile yoktu. Bulduklarını Blomstrand'a söyledi. Bir Afrikalı İsveç'ten ayrılmak üzere dedi Wallander. Bu sabah sarı boyalı evdeydi. Onu mutlaka birileri görmüş olmalı. Bir yerlere mutlaka taksiyle falan gitmiş olmalı. Köprüyü yürüyerek geçmiş olması söz konusu bile olamaz. Öland'da olma olasılığını göz önüne almamıza gerek yok. Kendi arabası da olabilir. Ama daha önemlisi şu anda İsveç'ten ayrılmak üzere oluşu. Nereden çıkış yapacağını bilmiyoruz ama gideceğini biliyoruz. Onu durdurmalıyız. Bu kolay olmayacak dedi Blomstrand. Zor ama olanaksız değil dedi Wallander. Ayrıca her gün İsveç sınırından geçen zencilerin sayısının da çok fazla olduğunu sanmıyorum. Wallander Blomstrand'ın eşine teşekkür etti. Karakola geri döndüler. Bir saat sonra da Afrikalı için arama emri çıkartıldı. Hemen hemen aynı dakikalarda polis Hemmanswagen'daki otoparktan bir Afrikalıyı aracına aldığını anlatan bir taksi şoförünü buldu. Taksi şoförü Afrikalı Konovalenko'nun aracının yanmasından ve köprünün trafiğe kapanmasından sonra arabasını almıştı. Wallander Afrikalı'nın evin dışında bir yerlerde 1-2 saat gizlenmiş olabileceğini düşündü. Taksi şoförü onu Kalmar'ın merkezine götürmüştü. Afrikalı orada arabadan inmiş ve uzaklaşmıştı. Taksi şoförü müşterisinin uzun boylu, yapılı, açık renk pantolon, beyaz gömlek ve koyu renk ceket giymiş olduğunu söyledi. Şoförle İngilizce konuşmuştu. Akşam olmak üzereydi. Wallander'in Kalmar'da daha fazla yapacağı bir şey kalmamıştı. Kaçak Afrikalıyı ele geçirmesiyle birlikte bilmecenin son parçası da yerine oturacaktı. Meslektaşları kendisini Yisla'da götürmeyi önerdiler ama Wallander bunu kabul etmedi. Yalnız kalmak istiyordu. Öğleden sonra 5'te Bromstrand'la vedalaşarak Kalmar'dan ayrıldı. Haritayı inceledikten sonra kestirme yolun Baksiyö'den geçmek olduğuna karar verdi. Orman yolu bitmek bilmiyordu. Dört bir yanında yoğun bir sessizlik hüküm sürüyordu. Yemek yemek için Nybro'da durdu. Unutmayı yeğlemesine karşın yine de kendini zorlayarak Afrikalı'nın bulunup bulunmadığını öğrenmek amacıyla Kalmar'ı aradı. Aldığı yanıt olumsuzdu. Arabasına binerek uçsuz bucaksız orman yolunda ilerledi. Vaxio'ya geldiğinde Almhult yolundan mı yoksa Thingsreed üstünden mi gitmesinin daha iyi olacağını kestiremedi. Bir süre düşündükten sonra Thingsreed yolundan gitmeye karar verdi. Thingsreed'i geçip Ronaby'ye doğru yöneldiğinde arabasının önüne bir geyik çıktı. Alacakaranlıkta geyiği fark edememişti. Çok geç kaldığını düşünmesine karşın yine de görür görmez de hemen frene bastı. Birden geyiğin ne olduğunu anlamadan koşarak kaçtığını gördü. Arabayı yolun kenarına park ederek bir süre kıpırdamadan oturdu. Kalbi hızla çarpıyordu. Soluk soluğa kalmıştı ve midesi bulanıyordu. Sakinleşince arabadan indi ve sessiz, huzur dolu ormanda bir süre dolaştı. Ölüm yine yanımdan geçip gitti diye geçirdiği içinden. Bu kazayı da kıl payı atlatmıştı. Arabayı olduğu yerde bırakıp ormanın içine dalıp yok olmak istiyordu. Sonsuza dek değil ama hiç olmasa sakinleşinceye kadar kendi kendisiyle baş başa kalmak, son haftaların şokundan arınmak istiyordu. Fakat arabasına geri döndü, emniyet kemerini bağlayarak kuzeye doğru yola çıktı. Christianstadt ana yoluna gelince batıya yöneldi. Saat 9'da 24 saat açık olan kafelerden birinde durarak kahve içti. Uzun yol kamyon şoförleri masalarında oturmuş sessizce kahvelerini yudumluyorlardı. Bir grup delikanlı da elektronik oyun makinesinin başında oyun oynuyordu. Wallander kahvesi iyice soğuyuncaya dek kahveye dokunmadı. İçtikten sonra arabasına geri döndü. Gece yarısından kısa bir süre önce babasının evinin önünde arabayı durdurdu. Kızı babasını karşılamak için koşarak aşağı indi. Wallander gülümseyerek her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Sonra da kendisini Kalmar'dan arayıp aramadıklarını sordu. Linda başını salladı. Gazetecilerin dışında kimse aramamıştı. ''Evindeki onarım bitti'' dedi Linda. ''Artık taşınabilirsin.'' ''Harika.'' Kalmar'ı arayıp aramama konusunda ikircikliydi. Bir yandan da kendini müthiş yorgun hissediyordu. Yarın sabah ederim diye geçirdiği içinden. Geç saatlere kadar oturup konuştular. Wallander tüm benliğini ele geçirmeye başlayan melankoliden söz etmedi. Bu duyguyu şimdilik kendine saklamak istiyordu. Sikozit Ziki Kalmar'dan Stockholm'e gitmek için ekspres otobüse bindi. Konovalenko'nun acil talimatlarını uygulamış ve öğleden sonra saat 4 civarında Stockholm'de olmuştu. Londra uçağı saat 7'de kalkacaktı. Kentte dolaşırken yolunu yitirmiş, havaalanı otobüs durağını bir türlü bulamamış ve taksiye binmek zorunda kalmıştı. Yabancılardan her zaman kuşkulanan taksinin şoförü ücreti peşin istemişti. Şoföre 1000 kronluk banknotu uzatıp arkasına yaslandı. Sikozi Tisiki'nin İsveç polisinin kendisini aradığından elbette haberi yoktu. Tek bildiği şey ülkeden Leif Larsson adında sıradan bir İsveçli vatandaş olarak ayrılmak zorunda olduğuydu. Konovalenko'ya yürekten güvendiği için de son derece sakindi. Taksi köprünün başına gelmişti. Sikozi Tisiki köprüde bir arabanın yandığını gördü. Ama Konovalenko'nun o sabah pencereden gördüğü yabancıdan kurtulduğundan emindi. Arlanda havaalanına geldiklerinde Sikozi Tisiki paranın üstüne aldı. Şoför fatura isteyip istemediğini sorduğunda da başını sallamakla yetindi. Alanın gidiş bölümüne gitti. Biletini kontrol ettirdi. Sonra da pasaport kontrolüne girmeden önce İngilizce gazete satın almak için büfeye doğru gitti. Büfenin önünde durmasaydı pasaport kontrolde tutuklanacaktı. Alacağı gazeteyi seçip parasını ödediği sırada pasaport görevlilerinin vardiyası bitmiş yeni görevliler gelmişti. Yenilerden biri tuvalete gitti. Diğeri Kerstin Anderson adındaki görevli de o gün arabası bozulduğundan işe geç kalmıştı. Genelde her zaman işe başlamadan önce polis raporlarını okumasına karşın o gün geç kaldığı için raporları daha sonra okumayı düşünerek bir kenara koymuştu. Dolayısıyla Sikozi Tsiki İsveç pasaportuyla gülümseyerek pasaport kontrolünden geçmişti. Kerstin Anderson'un meslektaşı tuvaletten geri döndüğünde ise Sikozi Tsiki çoktan yolcu kalabalığına karışmıştı. ''Bu akşam arabamız gereken birileri var mı?'' diye sordu Kerstin Anderson. ''Güney Afrikalı bir zenci'' diye yanıt verdi arkadaşı. Kerstin Anderson az önce pasaport kontrolünden geçen Afrikalı'yı hatırladı. Ama onun İsveç pasaportu vardı. Her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmek için amirleri yanlarına geldiğinde saat 10'du. ''O Afrikalı'yı unutmayın'' dedi. ''Adının ne olduğunu ve hangi pasaportla yolculuk ettiğini bilmiyoruz.'' Kerstin Anderson kalp atışlarının hızlandığını hissetti. ''Güney Afrikalıydı değil mi?'' diye sordu. ''Evet ama İsveç'ten hangi ülkenin pasaportuyla ayrılacağı bilinmiyor.'' Kerstin Anderson hiç zaman yitirmeden birkaç saat önce olanları anlattı. Kısa bir süre sonra da belirtilen kişinin İngiliz Hava Yolları'nın 7 uçağıyla Londra'ya gittiği ortaya çıktı. Uçak zamanında kalkmıştı. Londra'ya inmiş ve yolcular gümrüğe doğru gidiyorlardı. Sikozi Tsiki havaalanı tuvaletinde İsveç pasaportunu yırtıp tuvalete atmıştı. O artık Zambiya vatandaşı Richard Mutombane'ydi. Transit yolcu olduğundan ne İsveç ne de Zambiya pasaportuyla pasaport kontrolünden geçmesine gerek yoktu. Ayrıca elinde iki ayrı bilet vardı. Valizi olmadığından İsveç'teki görevli yalnızca Londra uçak biletini görmüştü. Heathrow'daki transit bölümünde Lusaka biletini görevliye gösterdi. İlk bileti İsveç pasaportuyla birlikte tuvalete atmıştı. Saat 11.30'da Zambiya Hava Yolları'na ait DC-10 Nikovazi uçağı Lusaka'ya gitmek üzere havalandı. Tsiki oraya cumartesi sabahı saat 6.30'da vardı. Kent merkezine gitmek üzere taksiye bindi. Öğleden sonra Johannesburg'a gitmek üzere Güney Afrika Hava Yolları'na giderek biletini aldı. Bileti daha önceden ayrılmış bekliyordu. Bu kez kendi adını kullandı. Lusaka Havaalanı'na geri döndü. Pasaport kontrolünden geçerek lokantalardan birinde öğle yemeğini yedi. Saat tam 3'te yolcular uçağa alındılar ve saat 5'te de uçağı Johannesburg'un dışındaki Jan Smuts Havaalanı'na indi. Kendisini Malan karşıladı ve doğruca Hammas Kral'a gittiler. Malan Sikozi Tsiki'ye ödemenin son bölümü olan 500.000 randlık makbuzu gösterdi. Sonra da onu orada tek başına bırakarak ertesi gün geri geleceğini söyleyip gitti. Tsiki'nin evden dışarı çıkması yasaktı. Sikozi Tsiki yalnız kaldığında banyoya gidip duş yaptı. Konovalenko'nun başına gelenlere üzülüyordu. Öte yandan öldürmesi için kimin kendisine bu kadar çok para verdiğini kısa bir süre sonra öğreneceği gerçeğiyle pek fazla ilgilenmiyordu. Kimin cesedi acaba bu kadar çok para eder diye geçirdi içinden. Ama sorusuna karşılık arama zahmetine katlanmadı. Gece yarısı olmadan yatağa yatmış ve derin bir uykuya dalmıştı. 23 Mayıs Cumartesi sabahı hemen hemen aynı anda iki olay oldu. Jan Klein Johannesburg'da serbest bırakıldı. Shapers ona bir süre sonra yeniden sorgulamak için çağrılabileceğini söylemişti. Pencerenin önünde durarak arabalarına doğru giden Jan Klein'la avukatı Kritzinger'in arkasından baktı. Jan Klein'dan örgüte ve örgütün faaliyetlerine ilişkin hiçbir şey öğrenememişti. Shapers amaçlanan suikastin 12 Haziran'da Cape Town'da değil de 3 Temmuz'da Durban'da işleneceğinden emin değildi. Jan Klein'in not defterinden her söz açışında adamın soğuk terler döktüğüne ve ellerinin titrediğine tanık olmuştu. En azından bunlar yapay olamaz diye geçirdi içinden. Esnedi, bu işin bittiğine seviniyordu. Verway'in kendisini takdir edeceğini düşünüyordu. Birden aklına mehtabın altında nehir kıyısında uzanmış yatan beyaz aslan geliverdi. Yakında yeniden gidip onu görecekti. Jan Klein'in serbest bırakıldığı saatlerde Kurt Van Lender, Yistad polis karakolundaki çalışma odasında masasının başında oturuyordu. O cumartesi sabah kendisi gibi işe erken gelen arkadaşları onu kutlamış ve iyi dileklerde bulunmuşlardı. Arkadaşlarına gülümseyerek teşekkür etmişti. Odasına girdiğinde ise kapıyı kapatmış ve telefonu fişten çekmişti. Birkaç günden beri ağzına bir damla içki koymamasına karşın kendisini sarhoş gibi hissediyordu. Vicdan azabı çekiyordu, elleri titriyordu, terliyordu da. Kalmar polis karakolunu arayabilmesi için gerekli olan gücü toplaması 10 dakikasını almıştı. Telefonu Blomstrand açtı ve Afrikalı'nın büyük bir olasılıkla bir gece önce Arlanda'dan ülkeyi terk etmiş olduğunu belirtti. ''Bu nasıl oldu?'' diye sordu Wallander öfkeyle. ''Dikkatsizlikten ve şanssızlıktan'' diye yanıt veren Blomstrand olanları açıkladı. Konuşma bittikten sonra Wallander ahizeyi yerine koymadı. Camı açarak kuş cıvıltılarını dinledi. Hava sıcak olacaktı. Mayıs ayı bitmek üzereydi. Ağaçların yapraklarının yemyeşil olduğunu, çiçeklerin açtığını ve yaz havasının etrafı sardığını hissedemeden Mayıs bitiyordu. Masasına geri döndü. Ertesi haftaya değin erteleyemeyeceği bir şey vardı. Daktilosuna temiz bir kağıt taktı. İngilizce sözlüğü yanına aldı ve Güney Afrika'da tanımadığı meslektaşına kısa bir rapor yazmaya başladı. Suikasta ilişkin bildikleriyle Victor Mabasha'nın başına gelenleri ayrıntılarıyla anlattı. Victor Mabasha'nın ölümüne geldiğinde daktiloya yeni bir kağıt taktı. Bir saat kadar yazdıktan sonra raporunu Mabasha'nın yerine geçen kişinin adının Sikozi Tisiki olduğunu belirterek tamamladı. Ne yazık ki Tisiki İsveç'ten çıkmayı başarmıştı. Güney Afrika'ya geri dönmek üzere olduğu tahmin ediliyordu. Wallander kimliğini açıkladıktan sonra Interpol'ün İsveç bölümünün telex numarasını buldu ve eğer daha fazla bilgiye gereksinimleri olursa kendisini arayabileceklerini de ekledi raporuna. Sekretere raporun o gün hiç zaman yitirilmeden Güney Afrika'ya telexle gönderilmesini söyledi. Sonra da evine gitti. Patlamadan beri ilk kez evinden içeri girdi. Evinde kendisini yabancı gibi hissetti. Yangından zarar gören mobilyalar plastik örtülerle örtülmüştü. Bir sandalyeye geçip oturdu. Evin havası boğucuydu. Tüm bu olanların etkisinden nasıl kurtulacağını düşündü. Bu sırada telex mesajı Stockholm'e ulaşmıştı. Uygulamalara pek alışık olmayan görevliye mesajın Güney Afrika'ya gönderilmesi gerekli olduğu söylenmişti. Teknik sorunlardan ve dikkatsizlikten ötürü Wallander'in 2 sayfalık raporu gönderilemedi ve Güney Afrika polisi de 23 Mayıs günü Victor Mabasha adındaki silahlı bir adamın Güney Afrika'ya gelmek üzere olduğuna ilişkin raporu aldı. Interpol'ün Johannesburg kanadında görevli polisler bu garip mesajın karşısında çok şaşırdılar. Rapor imzasızdı ve eksik gönderilmişti. Yine de müfettiş Borstlap kendilerine İsveç'ten gelen tüm telex mesajlarını görmek istediğini söyledi. Cumartesi günü akşamın geç saatlerinde Johannesburg'a ulaşan mesajı Borstlap saat farkından ötürü pazartesi sabahına dek göremedi. Görür görmez de derhal Shepherds'la bağlantı kurdu. Mesajın gizemli Steve tarafından geldiğine karar verdiler. Aradıkları adamın adı Victor Mabasha'ydı. Shepherds telex mesajında bir gariplik olduğunu düşünüyor, imzasız olmasından endişeleniyordu. Ama bu mesaj zaten bildiği bir şeyin onaylanması niteliğinde olduğundan bir kenara koymakta bir sakınca görmedi. Artık tüm kaynaklar Victor Mabasha'yı aramaya yönelmişti. Bu bilgi tüm sınırlara gönderildi. Herkes Victor Mabasha'yı beklemeye koyuldu. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 439.